Ayrım 22. İkon Frederick Forsyth. Sayfa 228. Carrie Jordan içini çekti. Her neyse, bu sevimsiz öykünün sonunu hatırladığını tahmin ediyorum. Çoğunu, ama sen yine de hatırlat. Sir Nigel etraflarında dolaşan garsona eliyle işaret etti. İki espresso lütfen. Geçen yıl, yani 1993'te FBI en sonunda 8 yıllık köstebek avını üstlendi. Sonradan bilmeceyi kendi başlarına 18 ayın içinde çözdüklerini iddia edeceklerdi. Oysa bir sürü zanlı zaten temize çıkmıştı. Ama ne yazık ki çok yavaş çalışılmıştı. Yine de doğruya doğru, eğriye eğri. Bizim yapmamız gerekenleri federaller yaptılar. Gizliliğe çok önem verdiklerinden kalan birkaç zanlının banka hesaplarını incelemek üzere gizli mahkeme kararları çıkardılar. Bankaları açıklama yapmaya mecbur ettiler ve faydası oldu. 21 Şubat 1944'te, Tanrım, acaba bir gün o tarihi unutabilecek miyim? Nigel, en sonunda onu tutukladılar. Arlington'daki evine sadece birkaç bino bloku kala, ondan sonra her şey meydana çıktı. Sen adamın kimliğini önceden biliyor muydun? Hayır, büro bana söylememekle akıllılık etti. Şimdi bildiklerimi o zaman bilmiş olsaydım, onlardan önce davranır, adamı kendi ellerimle öldürürdüm. İnan bana, mutlu bir adam olarak elektrikli sandalyeye giderdim. Yaşlı operasyon müdürü bakışını restoranın uzak ucuna dikmişti. Ama aslında çoktan gitmiş bir adlar ve yüzler listesine bakıyordu. Mahvolan 45 operasyon, ihanete uğramış 22 adam, 14'ü idam edildi. Üstelik sırf o sapık herif büyük bir evle bir Jaguar istediği için işlendi o zincirleme cinayetler. Nigel Irvin, ya Monk diye sordu. Carrie Jordan neşesiz bir kahkaha attı. Evet, Monk, o da bilmiyordu. O gün resmi tatil günüydü. O da o yüzden evinde oturdu sanırım. Haberlerde ertesi sabaha kadar hiçbir şey duyurulmadı. O uğursuz mektup da işte o zaman geldi. Washington, Şubat 1994. Mektup ayın 22'sinde, resmi tatil gününün hemen ertesinde postalar çalışmaya başladığı zaman gelmişti. Bembeyaz zarfın üstündeki damgaya bakan Monk, mektubun Langley'deki posta odasından yollandığını gördü. Zarfın üstündeki adres de ofisi değil, eviydi. Zarfın içinde bir Birleşik Amerika Büyükelçiliği'nin antetini taşıyan ikinci bir zarf vardı. Üstünde daktiloyla "Bay Jason Monk, Merkez Posta Dairesi aracılığıyla, SIA Merkez Binası, Langley, Virginia" diye yazılmıştı. Monk zarfın öbür yüzünü çevirdi. Aynı el zarfın arkasına "Büyükelçiliğimize elden teslim edilmiştir. Vilnius, Litvanya" diye yazmıştı. Zarfta pul bulunmadığına göre içteki zarfın Birleşik Amerika'ya diplomatik çantayla geldiği belliydi. Bu ikinci zarfın içinde daha düşük kaliteli ve dokusunda odun tozu bulunan üçüncü bir zarf vardı. Üstünde garip bir İngilizce ile "Lütfen" altı üç kez çizilmişti. "Bunu SIA'da Bay Jason Monk'a geçirin, bir dostundan" diye yazılıydı. Asıl mektup bu üçüncü zarfın içindeydi. O kadar ince bir kağıda yazılmıştı ki yapraklar bir dokunuşla dağılıverecek gibiydi. Tuvalet kağıdı olabilir miydi? Ya da eski ve ucuz bir kitabın başındaki boş yapraklardan biri, o da olabilirdi. Metin Rusçaydı ve titrek bir elin tuttuğu titrek uçlu bir kalemle ve siyah mürekkeple yazılmıştı. Şöyle başlıyordu. Nijni Tagil, Eylül 1994. İyi dost Jason, bu mektup eğer eline geçerse, eline geçtiği zamana kadar ben ölmüş olacağım. Hastalığım tifüs. Pireler ve bitlerle insana bulaşıyor. Şimdi bu kampı kapatıyorlar. Dünya yüzünde hiç var olmamış gibi, ki olmamalıydı da, dağıtıp dünya yüzünden silecekler. Politik mahkumlardan bir düzine kadarı için af çıktı. Şimdi Moskova'da Yeltsin adında biri var. Serbest bırakılacaklardan biri bir Litvanyalı, bir yazar ve aydın bir kişi. Ona güvenebileceğimi düşünüyorum. Bunu saklayacağına ve evine varınca postalayacağına söz verdi. Başka bir trene, başka bir sığır arabasına binecek ve yeni bir yere gideceğim. Ama o yeri göremeyeceğim. Onun için de seninle vedalaşıyor ve bazı haberler yolluyorum. Mektup 3,5 yıl önce Doğu Berlin'deki tutuklamadan sonra olanları anlatıyordu. Turkin Lefortovo'nun altındaki hücrede atılan dayakları ve bütün bildiklerini anlatmamak için hiçbir nedeni olmadığını yazmıştı. Her tarafına dışkı bulaşmış, pis kokulu hücreyi ağlayan duvarları, dayanılmaz soğuğu, insanın gözlerini ağrıtan ışıkları, bağırarak sorulan soruları, bir yanıtın gelmesi gecikince yumruklanarak karartılan gözleri ve kırılan dişleri bir bir sıraladı. Albay Anatoli Grishin'i anlattı. Turki'nin öleceğine kesin gözüyle baktığı için albay önceki başarılarıyla övünmekte bir sakınca görmemişti. Turkin böylece daha önce adlarını duymadığı adamların, Kruglov'un, Blinov'un ve Solomi'nin akıbetlerini ayrıntılarıyla öğrenmişti. Grishin'in onu konuşturmak için Sibiryalı askere neler yaptığını duymuştu. İşkence bitince ölmek için dua ettim. Daha sonra da defalarca yaptığım gibi. Bu kampta çok intihar eden oldu. Ama her nedense ben dişimi sıkıp dayanırsam bir gün özgürlüğüme kavuşabileceğimi düşündüm. Hoş sen ya da Ludmilla ile oğlum Yuri beni tanıyamazdınız ya. Artık başımda saç, ağzımda diş yok. Ben de vücut denebilecek fazla bir şey de kalmadı. Kalanı zaten yaralar ve ateşten harap oldu. Yaptıklarıma pişman değilim. Bu berbat bir rejimdi çünkü. Belki ulusun artık özgürlüğü tadacak. Karım Rusya'da bir yerde. Umarım mutludur. Hayatını sana borçlu olan oğlum Yuri de. Sana tekrar teşekkür ederim. Hoşça kal dostum. Nikolay İliç. Jason Monk mektubu katlayıp bir sehpanın üstüne bıraktı. Başını avuçlarının arasında hapsetti ve çocuk gibi ağladı. O gün işe gitmedi. Telefon edip nedenini açıklamadı. Telefonlara cevap da vermedi. Akşam 18 sularında ortalık kararmıştı ki telefon rehberine baktı ve arabasını atlayarak Arlington'a yollandı. Aradığı evin kapısını hafifçe vurdu. Kapı açılınca da gördüğü kadına "İyi akşamlar Bayan Mulgrave" dedikten sonra kadını şaşkın halde bırakarak içeri yürüdü. Ken Mulgrave oturma odasındaydı. Ceketini çıkarmıştı. Bir elinde büyük bir viski bardağı tutuyordu. Dönüp davetsiz misafiri görünce "Hey, bu ne demek?" diye bağırdı. Ama bunlar haftalarca ıstıraplı ıslıklar salıvermeden söylediği son sözler oldu. Monk yumruğunu sallamıştı. Yumruk adamın çenesine rastladı, hem de Monk'un tüm gücüyle. Mulgrave daha iri yarıydı ama formdan düşmüştü. Dahası fazla yediği öğle yemeğinin hala etkilerini hissediyordu. O gün ofistekiler binanın içinde orman yangını hızıyla yayılan haberi fısıldaşmak dışında bir şey yapmıyordu. Monk ona toplam 4 kez yumruğunu çarptı, kaybolan her ajanı için bir kere. Adamın çenesini kırdıktan başka her iki gözünü morartıp burnunu da kırdı, sonra çıkıp gitti. Nigel Irwin fazlaca aktif bir karşılık dedi, sonra ne oldu? Bayan Mulgrave bereket polis çağırmadı, sadece örgüte telefon etti. Oradan yollanan bir iki kişi Mulgrave tam en yakın acil servisine götürülmek üzere ambulansa taşınırken yetiştiler. Adamlar Mulgrew'un karısını sakinleştiler. Kadın da Monk'u tarif etti. Sia'nın adamları bunun üzerine Monk'un evine yollandılar. Monk evindeydi. Adamlar ona ne halt ettiğinden haberi olup olmadığını sorduklarında Monk masanın üstündeki mektubu işaret etti. Tabii ki onu okumamışlardı ama beraberlerinde alıp götürdüler. "İngiliz yoksa Monk'u cezalandırdılar mı?" diye sordu. "Hem de bu kez fena halde." Duruşmada mektubun çevirisi okunurken Monk hayli sempati gördü. Benim bile onun lehine konuşmama izin verdiler. Bir yararı olmadı ya, sonuç başından belliydi. Ames'in tutuklanmasının sonrasında bile ikinci casusların, yüksek rütbeli subayların yüzünü gözünü dağıtması kabul edilemezdi. Monk'u anında kapı dışarı ettiler. İki dost lokantanın boşaldığını fark ederek ayağa kalktılar ve kapıya yöneldiler. Sir Nigel sordu, "Peki Mulgrave ne oldu?" Ames'in yaptıklarının bütün kapsamı daha iyi anlaşılınca Mulgrave de bir yıl sonra gözden düşmüş olarak görevinden uzaklaştırıldı. "Ya Monk?" "Kentten ayrıldı. O sırada genç bir kadınla yaşıyordu. Ama kadın o günlerde bir seminere katılmaya gitmişti. Geri döndüğünde ise yolları ayrıldı. Duyduğuma göre Monk emekli aylığını toplu halde almış ama zaten Washington'dan ayrıldı."
"Ne tarafa gittiği hakkında bir fikriniz var mı?"
Son duyduğumda sizlerin orada bir yerdeymiş.
Londra'da, İngiltere'de mi?
Sadece Majesty'nin sömürgelerinden birinde.
Bağımlı bölgelerin birinde demek. Artık oralara sömürge denmiyor. Hangisinde?
Turks ve Caicos adalarında. Derin deniz balıkçılığını sevdiğini söylemiştim ya. Son haberlere bakılırsa orada bir teknesi varmış ve Carter kaptanlığı yapıyormuş.
Parlak bir sonbahar günüydü. La Chaumière'in önündeki kaldırımda durmuş, Carrie Jordan için bir taksi beklerlerken George'dan güzelliğiyle gözü okşuyordu.
Gerçekten onun Rusya'ya dönmesini mi istiyorsun Nigel?
Genel eğilim bu.
Rusya dönmeyecektir, dönmeyeceğine yemin etmişti. Öğle yemeğine ve şaraba bayıldım, ancak vakit kaybıydı.
Teşekkür ederim ama dediğim gibi gitmeyecektir. Ne para ne tehditler onu oraya döndürebilir.
11. Bölüm. Foxy Lady bağlanmış ve gece için kilitlenmişti. Jason Monk 3 İtalyan müşterisiyle vedalaşmıştı. Adamlar pek fazla balık tutmamakla beraber görünüşe bakılırsa geziden beraberlerinde getirdikleri şarap kadar zevk almışlardı. Julius Rıhtım'ın yanındaki balık ayıklama masasının başındaydı. Orta boyda iki dorado'nun başlarını kesmek ve iç organlarını ayıklamakla meşguldü. Günlük ücretiyle İtalyanların bıraktıkları bahşişten hissesine düşen miktar arka cebindeydi. Monk Banana Boat'a doğru yürüdü. Bar ve lokanta bölümü erken saatte içmeye başlayanlarla doluydu. Monk bara yürüyüp Rocky'yi başıyla selamladı.
''Her zamanki mi?'' barmen sırıtıyordu.
''Neden olmasın? Ben alışkanlıklarına bağlı bir adamım.'' Oranın yıllardan beri müdavimiydi Monk. Aralarındaki anlaşmaya göre Banana Boat o denizdeyken gelen telefonlarını kaydedecekti. Aslında balık avı Carter'ı için müşteri çekmek amacıyla Providenciales adasının bütün otellerine bıraktığı kartlarda Banana Boat'un telefon numarası vardı. Rocky'nin karısı Mabel seslendi.
''Grace Bay Kulübü'nden telefon ettiler.''
''Bir mesaj var mı?''
''Hayır, sen onları arayacakmışsın.''
Kadın veznenin arkasındaki telefonu Monk'a doğru itti. Numarayı çeviren Monk resepsiyon masasındaki memura ulaştı. Genç kadın onun sesini tanıdı.
''Selam Monk, iyi bir gün oldu mu?''
''Fena sayılmaz Lucy, daha kötülerini de gördük. Sen mi telefon ettin?''
''Evet, yarın boş musun?''
''Kötü kız, aklından neler geçiyor?''
Kumsal boyunca 4 kilometre uzaklıktaki otelin resepsiyon masasında oturan şen ve şişman kadın gürültülü bir kahkaha kopardı. Prova adasının asıl yerleri pek kalabalık bir grup oluşturmuyorlardı. Adanın tek gelir kaynağını oluşturan turistlere hizmet veren topluluk içinde ister adalı ister sonradan gelip yerleşmiş olsun herkes herkesi tanıyor, havai gevezeliklerse hoşça vakit geçirilmesini sağlıyordu. Turks ve Caicos adaları hala eski Karayiplerdi. Dost canlısı, yumuşak başlı ve pek fazla acelesi olmayan insanların yurdu.
''Yine başlama Jason Monk, bir müşteri var, yarın boş musun?''
Monk şöyle bir düşündü. Günü teknede onarım yaparak geçirmeyi tasarlamıştı. Zaten onarım tekne sahipleri için hiç son bulmayan bir uğraştır. Ama bir Carter da para demekti. Foxy Lady'nin yarısını hala sahip olan Miami'deki finans şirketi borç faturaları yollamaktan hiç usanmıyordu.
''Monk herhalde boşumdur.'' dedi. ''Tüm gün mü, yarım gün mü istiyorlar?''
''Yarım gün, sabah, saat 9 nasıl?''
''İyidir, gruba beni nerede bulacaklarını söyle, hazır olacağım.''
''Müşteri bir grup değil Jason, bir tek adam, adı Bay Irwin, mesajını ona iletirim, haydi hoşça kal.''
Jason telefonu yerine bıraktı. Tek müşteri olağan değildi. Normal olarak 2 kişi ya da daha kalabalık olurlardı. Belki de karısı gelmek istemeyen bir kocaydı müşteri, bu da normal sayılırdı. Monk içkisini bitirdikten sonra Julius'a yakıt ve taze yem almak için sabah 7'de buluşmaları gerekeceğini söylemek için tekneye döndü. Ertesi sabah 9'a çeyrek kala gelen müşteri her zamanki amatör balıkçılardan daha yaşlıydı. Aslında yaşlıca bir adamdı. Toprak rengi pantolon ve pamuklu bir gömlek giymişti. Başında da bir Panama şapka vardı.
İskelede durup ''Kaptan Monk'' diye seslendi.
Jason kaptan köprüsüne inip müşterinin elini sıkmaya hazırlandı. Şivesine bakılırsa adam İngilizdi. Julius onun tekneye çıkmasına yardım etti.
Jason, bu işi daha önce denemiş miydiniz Bay Irwin diye sordu.
Aslında hayır, ilk kez olacak, yani acemi sayılırım.
Siz tasalanmayın efendim, biz sizinle ilgileniriz. Deniz oldukça sakin ama yine de rahatsız olursanız söyleyin yeter.
Ne kadar çok turistin okyanusu bir kayalığın arkasındaki su gibi sakin sanarak denize açıldığını görmek Monk'u şaşırtmaktan hiç geri kalmıyordu. Turistik broşürlerde Karayipler'de hiçbir zaman köpüklü dalgalar görülmez ama gerçek şu ki denizi azdıran fırtınalar olurdu Karayipler'de.
Monk Foxy Lady'yi Kaplumbağa koyundan çıkardı, kuzeybatı burnunun ötesinde deniz olağanüstü hırçındı, yaşlı adam buna dayanamazdı. Ama Monk öbür yanda Pine Merjan adasının ötesinde denizin çok daha sakin olduğu bir yer biliyordu. Dahası oranın Dorado kaynadığına dair söylentiler kulağına gelmişti. Tekne 40 dakika boyunca tam hız yol aldı. Monk neden sonra yüzer yosunlardan oluşan bir örtü gördü. Dorado'lar bu tür yerlerde yüzeyin hemen altında gölgede yatarlardı. Yerliler bu balığa Yunus diyorlardı. Teknenin hızını kesip yosun yatağının etrafında tur atmaya başlamaları üzerine Julius 4 olta ipini suya saldı. Üçüncü turlarında bir balığın yemi ısırdığını hissettiler. Kamışlardan biri şiddetle aşağıya bir dalış yaptı, sonra olta ipi tiz bir ıslıkla gerilmeye başladı. İngiliz tentinin altından çıkarak mücadeleye başlamak üzere hazırlanan koltuğa yerleşti. Sakin görünüyordu. Julius kamışı onun eline verdi, ucunu müşterinin dizlerinin arasındaki kancaya sıkıştırdı, sonra öbür üç olta ipini içeri çekmeye başladı. Monk Foxy Lady'nin burnunu yosun yatağından uzaklaştırdı. Motoru neredeyse boşa aldı ve kıç güvertesine indi. Balık olta ipini boşaltmaya son vermişti ama kamış hala eğik durumdaydı. Monk sadece ipi çekin dedi. İpi iyice çekin ki kamış dikilsin. Sonra basıncı azaltın ve sarmaya başlayın. İngiliz denedi ama 10 dakika sonra bu iş bana göre fazla çetin galiba, zorlu bir balık dedi.
İsterseniz ben sizin yerinize balığı içeri alayım.
Yaparsanız çok sevinirim.
Monk koltuğa geçerken müşterisi tentenin altına dönüyordu. Saat 10:30'du, sıcak ise kavurucuydu. Suyun yansıttığı güneş ışınları bıçak gibi insana çarpıyordu.
Balığı tekneye yaklaştırmak 10 dakikalık çetin bir mücadele gerektirdi. Hayvan sonunda özgürlüğü için son bir savaş daha vererek olta ipinin 30 metresini daha beraberinde götürdü.
Müşteri cinsi neymiş diye sordu.
Monk büyük bir erkek Yunus dedi.
Aman tanrım, ben Yunusları severim.
Bu bildiğiniz iri burunlu memeli değil. Ad aynı ama tür farklı. Ona aynı zamanda Dorado diyorlar. Bir av hayvanıdır. Eti de çok lezzetli.
Julius zıpkını hazırlamıştı. Dorado teknenin yanından geçerken savurdu. Sonra 20 kiloluk hayvanı büyük bir ustalıkla teknenin bordasından içeri çekti.
''Balığınız güzelmiş bayım.'' dedi.
Irwin döndü, öyle ama sanırım benim değil. Bay Monk'un balığı.
Monk koltuktan indi, kancayı Dorado'nun ağzından çıkardı. Sonra Julius'a dümene geç dedi, eve dönüyoruz.
Julius'un bu işe aklı ermemişti. Ama abanoz renkli ince vücutlu tayfa yine de merdiveni çıkarıp kontrol panelinin başına geçti.
Monk buzluk görevi yapan sandığın içinden iki kutu bira alıp açtı ve birini müşterisine uzattı. Sonra sandığın üstüne oturarak gölgedeki yaşlı İngiliz'e dikkatle baktı.
''Siz aslında balık tutmak istemiyordunuz, öyle değil mi Bay Irwin?'' dedi.
''Bu bir soru değil, bir gözlemdi.''
''Evet, balık tutmak en sevdiğim uğraşlardan biri sayılmaz.''
''Dahası adınız Bay Irwin de değil. Bu gezi sırasında bir şey kafamı kurcalayıp durdu. Yıllar önce bir Whip Langley'i ziyarete gelmişti. İngiliz haber alma örgütünün büyüklerinden biri.''
''Belleğinize diyecek yok Bay Monk.''
''Sir Nigel adını hatırladım nedense.''
''Evet, Sir Nigel Irwin.
Artık numarayı bırakalım, olmaz mı? Ne olup bitiyor?''
''Sizi aldattığım için üzgünüm. Şöyle bir etrafıma bakınmak ve sizinle baş başa konuşmak istiyordum. Baş başa konuşmak için de açık denizden ideal bir yer düşünülebilir mi?''
''Peki konuşalım ama ne hakkında?''
''Korkarım konu Rusya.''
''Büyük bir ülkedir. Gözde seyahat hedefim olduğu söylenemez. Sizi kim buraya yolladı?''
''Yok, kimse yollamadı. Kerry Jordan bana sizden söz etmişti. Birkaç gün önce Georgetown'da birlikte yemek yedik, size selam yolladı.''
Onu tekrar görürseniz tarafımdan teşekkür edin. Bugünlerde onun da oyunun dışında olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. Aynen benim gibi. Yani buraya ne düşünerek geldiyseniz boşuna zahmet ettiniz efendim.
Carrie de öyle dedi. O da zahmet etmeyin dedi. Ama ben yine de geldim. Uzun bir yolculuk oldu. Onun için de bir kere teklifimi açıklayayım.
Monk omuzlarını silkti. Cennette sıcak ve güneşli bir gün yaşıyoruz. 4 saatlik bir Carter'dan 2 saat daha hakkınız var. İsterseniz konuşun ama yanıt hala hayır.
Igor Komarov adında bir adamdan söz edildiğini hiç duydunuz mu?
Buraya da gazeteler geliyor. Belki 2 gün gecikmeyle geliyor ama sonunda geliyor işte. Radyo da dinliyoruz. Şahsen çanak antenim olmadığı için televizyondan yararlanamıyorum. Evet, Komarov'u duydum. Doruğa yerleşmesi yakın diyorlar.
Evet, öyle diyorlar. Onun hakkında başka neler duydunuz?
Sağcıların başında gidiyor. Milliyetçi biri. Yurtseverlere çekici geliyor. Kitleleri büyülüyor.
Ne kadar sağda dersiniz?
Monk omuzlarını silkti. Bilmiyorum. Oldukça sanırım. Memleketteki şu aşırı tutucu güneyli senatörler kadar sağcı olmalı.
Korkarım bundan biraz daha fazla. Adam o kadar sağdı ki haritadan aşağı düşüyor.
İşte bu çok yazık Sir Nigel. Ama şimdilik benim başlıca kaygım yarına bir Carter'imin olup olmayışı ve Wahoo'ların kuzeybatı burnunun 15 mil açıklarında mı seyrettikleri. Sevimsiz Bay Komarov'un politikası beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor.
Korkarım ilgilendirecek. Hiç olmasa bir gün. Ben ve bazı dostlarımla meslektaşlarım onun durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Carrie sizin çok iyi olduğunuzu söyledi. En azından bir zamanlar öyleymişsiniz. Hatta bir zamanlar sizin en iyisi olduğunu söyledi.
Dediğiniz gibi bu bir zamandı. Monk Sir Nigel'a uzunca bir zaman konuşmadan baktı. Bu dediklerinizin resmi nitelikte olmadığını söylediniz. Yani hükümet politikası değil.
Doğru, İngiltere ve ABD yapabilecekleri bir şey olmadığı görüşünü benimsiyorlar. Yani resmi olarak.
Yani benim demir alıp dünyanın öbür ucuna geçeceğimi ve hükümetlerinin desteğini bile elde edememiş bir Don Quixote grubunun emri üzerine bu yoyoyla dalaşmak için Rusya'ya mı gireceğimi sanıyorsunuz?
Monk ayağa kalkıp boş bira kutusunu avucunun içinde ezdi ve çöp kovasının içine fırlattı.
''Üzgünüm Sir Nigel'' dedi. ''Gerçekten de uçak paranızı ziyan ettiniz. Limana dönelim artık. Bu yolculuk da bizden olsun.''
Monk böyle diyerek kaptan köprüsüne tırmandı, dümene geçti ve rotayı koya çevirdi. Laguna girmelerinden 10 dakika sonra Foxy Lady rıhtın boyundaki iskeleye yanaştı.
''İngiliz bu doğru değil'' dedi. ''Sizi tutarken samimiyetsiz davrandım. Ama siz bu Carter'ı iyi niyetle kabul ettiniz.'' ''Yarım günlük bir Carter kaç para?''
3,5.
''Genç dostunuz için iyi bir bahşişi de unutmayalım.''
Irvin bir para tomarından 4 tane $100'lık sıyırdı.
''Ha evet'' dedi birden. ''Bugün öğleden sonra için bir Carter'ınız var mı?''
''Hayır yok.''
''Demek evinize gideceksiniz.''
''Evet.''
''Ben de. Bu sıcakta öğle yemeğinden sonra kısa bir şekerleme benim yaşımdakiler için zorunlu sanırım.'' Ama gölgede oturup sıcağın geçmesini beklerken siz de benim için bir şey yapar mısınız?
Monk artık balık tutmak yok diye uyardı.
Tabii ki yok.
Yaşlı adam beraberinde getirdiği omuzdan askılı çantayı karıştırdı ve içinden kahverengi bir zarf çıkardı.
Bunun içinde bir dosya var dedi. Şaka değil. Onu okuyun. Sakın başkası görmesin. Onu gözünüzün önünden ayırmayın. Lysander, Orion, Delphi veya Pegasus'un size getirdiklerinden çok daha gizlidir.
Jason Monk'un karın boşluğuna var gücüyle bir yumruk indirse bu kadar olurdu. Eski casus patronu kiraladığı arabaya doğru yürürken Monk'u arkasında şaşkınlıktan ağzı açık olarak bırakıyordu. Monk sonunda başını sallayarak zarfı gömleğinin altına soktu ve bir hamburger yemek için Tiki Hut'un yolunu tuttu. Kaykos'u oluşturan 6 adalık batı, prova, orta, kuzey, doğu ve güney, zincirin kuzey yanında mercan kıyıya yakındır. Böylece açık denize daha hızlı geçebilmeyi sağlar. Güney yönünde ise mercan kayaları kilometrelerce uzakta olup, Kaykos sahili denilen 1500 kilometre karelik dev bir sığlığın bir yanını çevirir. Adalara ilk geldiği sıralarda Monk'un parası kıt, turistlerin gittikleri ve otellerin inşa edildiği kuzey sahilinde fiyatlar yüksekti. Monk bir bütçe yapmıştı. Liman vergileri, yakıt, bakım masrafları, çalışma ve balıkçılık izni için gerekli para ayrıldıktan sonra geriye fazla bir şeyi kalmıyordu. Küçük bir kira karşılığında pek o kadar gözde olmayan Sapodilla koyundaki ahşap bungalovu kiralayabildi. Bu bungalov ve bir de hurda Chevrolet dünya yüzündeki bütün servetini oluşturuyordu. Evinin verandasında oturup sağında güneşin batmasını seyrediyordu ki arkasındaki kumlu yolda bir araç motorunun homurtusunu duydu. Çok geçmeden ince yapılı yaşlı İngiliz centilmeni başında beyaz Panama şapkasıyla evin köşesine döndü. Bu kez arkasında buruşuk bir alpaka tropika ceketi vardı. Şen bir sesle sizi burada bulacağımı söylediler dedi. Kim söyledi? Badana Boat'taki o sevimli genç kız. Mabel 40. yaş gününü çoktan gerilerde bırakmıştı. Irwin basamakları ağır ağır çıktı ve salıncaklı koltuklardan birini eliyle işaret etti. Oturmamda bir sakınca var mı? Monk sırıttı. Buyurun buyurun. Bir biraya ne dersiniz? Şimdi istemem. Teşekkür ederim. Fena daiquiri yapmam. Taze misket limonu dışında meyvesiz. Öylesi kulağa hoş geliyor. Monk iki limonlu daiquiri hazırlayıp konuğunun yanına geldi. İçkiyi zevkle yudumlamaya başladılar. Sir Nigel biraz sonra okuyabildiniz mi diye sordu. Evet, manyaklık bu. Büyük bir olasılıkla da sahte. Sir Nigel Irwin karşısındakine hak verir gibi başını salladı. Ufukta alçalmaya başlayan güneş sığ suyu kızıla boyamıştı. Biz de önce öyle düşündük ama kontrol etmeye değerdi. Moskova'daki adamlarımız da öyle düşündüler. Acele bir kontrol yapılmalıydı. Sir Nigel soruşturma raporunu ortaya çıkarmadı. İçeriğini adım adım anlattı. Monk elinde olmadan ilgilendi sonunda. Yani üçü birden öldü mü diye sordu. Korkarım öyle. Bay Komarov'un dosyasını geri istediği belli. Sahte olduğu için değil tabii. Belge başka bir el tarafından yazılmış olsaydı varlığından hiçbir zaman haberi olmazdı. Özetle manifesto gerçek. Komarov'un yapmak istediklerini anlatıyor. Siz de onun işinin bitirilmesini istiyorsunuz öyle mi? Hayır, durdurulmasından söz ettim. İkisi aynı şey değil. İşinin bitirilmesi yarar sağlamaz. Yaşlı adam bunun nedenini izah etti. Monk ama durdurulabilir, inanılırlığı yok edilebilir, bir güç olma niteliğine son verilebilir diyorsunuz öyle mi diye sordu. Evet, buna inanıyorum. Irwin Monk'u yan gözle süzüyordu. Avın dayanılmaz çekiciliği insanın hiç yakasını bırakmıyor değil mi dedi. Kurtulduğunuzu sanıyorsunuz ama o sadece gizleniyor ve fırsat gözlüyor. Monk hayale dalmış, yıllarca ve kilometrelerce geriye gitmişti. Ama sonra silkinerek ayağa kalktı ve getirdiği sürahiden bardakları tekrar doldurdu. İyi bir denemeydi Sir Nigel dedi sonunda. Belki haklısınız, o manyak belki durdurulabilir. Ama benim tarafımdan değil, kendinize başka bir kahraman bulmak zorundasınız. Patronlarım cimri değildir. Böyle bir yardımın bedeli olacaktır kuşkusuz. Örneğin 500.000 Amerikan doları. Bu kötü zamanlarda bile yabana atılmayacak bir para. Monk bu meblağı zihninde tarttı. Foxy Lady'nin borcunu sıfırlayabilir, yaşadığı bungalovu ve doğru dürüst bir kamyon satın alabilirdi. Kalan yarısıyla sağlam bir yatırım yapıldığı takdirde yılda %10'luk bir kazanç sağlanabilirdi. Monk buna rağmen başını olmaz anlamında salladı. O uğursuz memleketten kıl payı kurtulabildim. Az daha postu veriyorduk. Ve ben bir daha oraya dönmeyeceğime yemin ettim. Para çekici geliyor ama yanıtım yine de hayır. Çok üzgünüm ancak başka çare göremiyorum. Bunlar bugün otelde beklemedeydi. Yaşlı adam elini ceketinin cebine attı ve ona ince iki beyaz zarf uzattı. Monk her bir zarfın içinden birer antetli kağıt çıkardı. Bunların bir tanesi Florida'daki finans şirketindendi. İç tüzük değişiklikleri nedeniyle bazı alanlardaki krediler artık kabul olunabilir risklerden sayılmıyordu. Özetle Foxy Lady için verilen kredinin bir ay içinde ödenmesi gerekiyordu. Aksi durumunda şirketin haciz ve el koymadan başka seçeneği yoktu. Dil yine her zamanki kaçamaklı sözleri içeriyordu. Ama bütün bunların anlamı apaçık ortadaydı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 241.